Ayrım 36, sayfa 272. F. Mahbubçuluk. Mahbub kelimesi Arapçada mahbub, parantez içinde Arapça sıfat, muhabbet olunmuş, sevilen, sevilmiş, sevgili anlamına gelmektedir. Dipnot 1. Ferit Devellioğlu. Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lügat Mahbub maddesi. Onu bu anlamda aldığımızda divan edebiyatı için olağan dışı bir niteleme olmaması gerekmektedir. Edebiyatta en önemli duygu sevgidir. Sevgi içinde bir sevgiliye, sevilmişe ihtiyaç vardır. Yalnız divan edebiyatında sözü edilen mahbub bir suçlama havasıyla kullanılırken apayrı bir anlamdadır. Nedim'deki homoseksüelite bile başlı başına feci bir piyes mevzu teşkil edebilirdi. Mesela Fransız temaşa muharriri H. Lenormand'ın L H O M M E E T S E S F A N T O M E S piyesinde olduğu gibi. Okursanız anlarsınız. O ne ruh faciasıdır. O ne sefalettir. Dipnot 2. Halit Fahri Ozansoy, Kazım Nami Bey, Biraz İnsaf, Varlık Dergisi, 1 Ekim 1933, N6, S92. Halit Fahri, Nedim'le ilgili bu söylediklerini kullandığı homoseksüalite kavramıyla açıkça ifade etmiş oluyor. Yazı, başlığından da anlaşılacağı gibi Kazım Nami'ye cevap niteliği taşımaktadır. Ancak bu tartışma, Nedim'deki bu homoseksüaliteden değildir. Bu noktada ikisi de aynı şeyleri düşünmektedirler. Edebiyat derslerinde Nedim'den bahsedilmesini de istemiyorum. Divan edebiyatının mekteplerden çıkarılmaklığını istemekliliğim yalnızca mahbubçuluk mazmunlarından değildir. Dipnot 3. Kazım Nami Duru, Halit Fahri'ye diyeceklerim. Varlık Dergisi, 15 Eylül 1933, N5, S68. Sayfa 273. Suçlama açıktır. Nedim şiirinde homoseksüel duygulara yer vermiştir. Kazım Nami, 2 ay öncesinde yayınladığı bir yazısında da aynı suçlamayı kullanır. Mey ve Mahbub Edebiyatı. Dipnot 4. Kazım Nami Duru, İnkılap Edebiyatı, Varlık Dergisi, 15 Temmuz 1933, N1, S3. Bu suçlama, ikinci yazısında bir örnek çerçevesinde geliştirilmektedir. Nedim, bu konuda elverişli bir malzemedir. Tartışmanın Nedim çevresinde yapılmasının getirdiği avantaj, Nedim'in daha bir yeryüzü planında, insan planında ele aldığı duygularıdır. Nedim, bu bakımdan birçoklarınca övgü ile anılmıştır. Dipnot 5. Zahir Sıtkı Güvenli, Nedim'in Sanatı Hakkında, Yeni Birlik Dergisi, Mart 1939, N5, S2. Fethi Nedim, Toplantı Dergisi, Aralık 1935, N13, S15. M. Ulu Turanlıoğlu, Nedim'in Özgürlükleri, 6 Ok Dergisi, Kasım 1935, N25, S25. Vehbi Cem Aşkun, Halk Edebiyatımızın Bugünkü Durumu, 4 Eylül Dergisi, Haziran 1940, N18, S13. Yalnız böyle bir yaklaşım sonunda sevgili kavramı da aynı çerçevede ele alındığından Nedim'in sevgilisi de insani planda düşünülmüş bir kadın özelliği göstermeyince söz konusu suçlamaya zemin hazırlamıştır. Kazım Nami'nin divan edebiyatı için mahbub edebiyatı deyişi kendi başına bir anlam ifade etmeyebilir. Hatta edebiyatta mahbub kavramının varlığı hiçbir edebiyatı dışarıda bırakmamak kaydıyla ifade edilebilir. Bu çok normal bir olaydır. Öyleyse problemin temelinde divan edebiyatındaki sevgilinin niteliği tartışması vardır. 16. yüzyıl tezkirecisi Latifi tezkiresinin ön sözünde şunları söylüyor. Şairlerin def, ney, maşuk ve mey gibi kullandıkları ibare ve istiareleri görüp de bunların şarap ve güzeli tavsif ettikleri zannolunmasın. Tarikat erbabı ve hakikati bilenler dilinde her lafzın bir manası, her ismin bir müsemması, her kelamın tevili, her tevilin bir temsili olur. Dipnot 6. Mustafa Nihat Özön, Latifi Tezkiresinin Mukaddimesi, Çığır Dergisi, Aralık 1936, N48, S107. Sayfa 274. Aradan 2 yüzyıl geçmiş, 18. yüzyılın başlarında Nedim, divan edebiyatına bir başkalık, yenilik, bazılarına göre beşerilik getirmiştir. Dipnot 7. Zahir Sıtkı Güvemli'nin 5 nolu dipnottaki yazısı. Bu yeniliğin en önemli özelliği de sevgili kavramında kendini belli eder. Bir tarikat kavramı olarak kullanılan Allah ve peygamber için geçerli sevgili, artık Göksu ve Sadabat'ta, gül ve lale bahçeleri içinde gezinen bir insandır. Aslında böyle olup olmadığı da tartışılabilir ama Nedim'i, divan edebiyatı içinde ayrıcalıklı bir şair olarak düşünenler ve onu büyük şair olarak kabullenenler bu noktada birleşmektedirler. Kazım Nami ile Halit Fahri tartışmasında Nedim'in büyüklüğüne dokunulmaz. O şairdir. Yalnız Kazım Nami'ye göre daha çok çapkındır. Dipnot 8. Kazım Nami Duru, Halit Fahri'ye diyeceklerim. Varlık Dergisi, 15 Eylül 1933, N5, S68. Halit Fahri'ye göre de şuh ve şakrak değil, bir nim neşe say bu cihanın baharını, bir seagâr-ı keşideye tut lalezarını diye hıçkıran hüsranlı bir ruhtur. Nedim'in çapkınlığı, hatta mahbub perestliği, maraziyetinin, ıstırabının bir kelimede nevruzunun delilidir. Dipnot 9. Halit Fahri Ozan Soy, Kazım Nami Bey, Biraz İnsaf, Varlık Dergisi, 1 Ekim 1933, N6, S92. Yani birine göre çapkın, şakrak, diğerine göre ise ızdıraplıdır. Ama ikisinin de birleştiği nokta onun mahbub perestliğidir. Yalnız olay sadece Nedim'le değil, divan edebiyatının bütünüyle ilgilidir. Yani sevgili anlamına gelen mahbub kavramı bütün divan edebiyatında vardır ama Nedim için düşünülen anlamıyla söz konusu değildir. Bunda zamanla bir anlam kayması olmuştur dersek, o zaman Nedim'den sonra yaşamış Şeyh Galip'in varlığını bir yere oturtmamız zorlaşacaktır. Sayfa 275. Mahbub, Nedim'le bir ara anlam sapmasına uğramış, aslındaysa hep bir tasavvuf deyimi olarak geçerli olmuştur gibi bir belirleme akla daha yatkın olabilir. Çünkü bu kavramı bütünüyle beşeri anlamda kullandığı öne sürülen dikkate değer başka bir örnek gösterilmemektedir. Lalezarlar, göksular, medhiyeler, mersiyeler. Acem, Arap zevkiyle saray arzusunu meczettiren şair ve edipler ise halka karşı çekilen duvarın öbür tarafında ayaklarında yeminiler, sırtlarında samur kürkler, ipekli entariler, bellerinde kuşaklar, kırpma bıyıklarının altında gümüş bilezikli çubuklar, ellerinde kadehler, kollarında genç delikanlı ve cariyelerle baş başa kalmışlardır. Dipnot 10. Orhan Rahmi, İnkılap ve Edebiyat, Kültür Dergisi, Ekim 1935, N25, S5. C. Ataç'ın ifadeleri de Orhan Rahmi'nin belirlemelerinden çok farklı değildir. Sarayların şaşalı salonları, divan edebiyatının mey kokan ve mahbub terennüm eden şiirlerinin ahengi ile bed mestane ve yurdun acılarına karşı gönlünü ve kulağını kapamış gafilane bir devir. Dipnot 11. C. Ataç, Eski Sarayların Dilinden, Altan Dergisi, Ocak 1936, C1, N12, S9. Bu iki alıntıda divan edebiyatını bir garp ressamının tablosundan hareketle anlatış söz konusudur. Yalnız bu alıntıları, tabloları ile garplı ressamın tablosu arasında önemli bir fark vardır. Garplının gözünde bu tabloda kadınlar vardır. Uzun çubuklarıyla zevk verici şeyler içmektedirler. Yanlarındaki cariyeler de onların tamamlayıcısı durumundadır. C. Ataç ve Orhan Rahmi ise şarklı olmalarına rağmen ahlak dışı bazı unsurlar da katıyorlar. Şairler yanlarındaki genç delikanlıları birer sevgili olarak taşıyorlar. Kullanılan homoseksüalite kavramı bunu ifade ediyor. Sayfa 276. Kadri Gür'ünün yaklaşımı da aynı tabloyu hatırlatmaktadır. Mey ve sevgiliden hız alan platonik hayatı terennüm eden uyuşturucu aristokrat saray edebiyatı. Dipnot 12. Kadri Gür'ün İnkılap Edebiyatı Var mı? Gündüz Dergisi, Şubat 1937, N11, S261. Kaynak dergisinde çıkan imzasız bir yazının başlığı da "May ve sevgili" kavramlarını birlikte taşımaktadır. Dipnot 13. Ülkü Edebiyatı, İster Aşk-ı Bade Değil. Kaynak Dergisi, Mart 1935, N26, S531. Bu kavramlar, divan edebiyatında sık geçen, farklı mantıklarla farklı yorumlamalara kapı aralayan, kaypak anlamlı kelimelerdir. Kimisi söz konusu kelimelerden mahbubu, bir genç delikanlı, kimisi güzel bir kadın, kimisi hayali bir sevgili, kimisi de tasavvufi anlamda Allah olarak gösterebilmektedir. Latifi'ye göre bu Allah'tır. Çünkü tarikat ehline göre bir başka sevgiliden söz edilemez. Onun adına ne denirse densin sonuç değişmez. Bir kadına ait güzellik unsurlarıyla da anlatılsa tek sevgili Allah olduğu, her güzelin yüzünde hakkın ışığı ve mutlak güzellik nurunun sırlarını görmek ve dolayısıyla nakışta nakkaşı ve eserde müessiri müşahede etmek mümkün olduğu için sonuç Allah'a çıkar. Dipnot 14. Mustafa Nihat Özün, Latifi Tezkiresinin Mukaddimesi, Çığır Dergisi, Aralık 1936, N48, S107. Ona göre, şairlerin def, ney, maşuk ve mey gibi kullandıkları ibare ve istiareleri görünce, bunların şarap ve güzeli tavsif ettikleri zannolunmamalıdır. Dipnot 15, AG, S107. Burada Latifi de mey, mahbub ve maşuk kavramlarını birlikte kullanmakta ve onların istiare sanatı yoluyla farklı anlamlara geldiğini ısrarla belirtmektedir. Ali Nihat, divan edebiyatında kullanılan geniş içerikli kavramlarla ilgili şöyle bir yaklaşım getirir. Bu mazmun esas itibariyle müşterektir. Fakat onun o andaki telakkisi hususidir. Harici ihsaslarımız, müterafik oldukları ruhi anın bütün duygularıyla hafızamıza intikal ettiği için bu mazmunu eserine koyan sanatkar onda kendi ruhi hususiyetinin damgasını bulur ve kendini tamamen ifade ettim zanneder. Nihayet bu bir zandır. Bu sanat eserini okuyanlar da o mazmunu kendi hususi anlarının icaplarına göre kabul ederler. Dipnot 16. Doktor Ali Nihat Tarlan, Sanat Bakımından Edebiyatımızın Dahili Tekamülü, CHP Konferansları serisi, Kitap 3, S27. Sanatkarın kendine özgülüğüyle ilgili olan bu cümlelerde sanatın muhatabıyla ilgili önemli ipuçları da vardır. Okuyucu bu mazmunu, sanatkar hangi şartlarda ve anlamda düşünürse düşünsün, kendi şartlarında ve kafasına göre anlar. Sayfa 277. Ali Nihat'ın açıklamaları ışığında Latifi olayı kendi icaplarına göre, C. Ataç, Orhan Rahmi ve diğerleri de kendi icaplarına göre anlamaktadırlar. Latifi, divan edebiyatı dünyasının içinde yaşamıştır. Divan edebiyatına içinden bakması en olağandır. Verdiği örneklemeler de bunu açıkça ortaya koymaktadır. Bir batılı ressamın fırça darbeleri keskinliğinde çizilen edebi tablolarla biraz da karikatürize edilerek yapılan genellemeler halindeki suçlamalarsa dışından bakış sonucudur. Suçlamayı yapanlar genellikle halk edebiyatı konulu yazılarında böyle bir düşünceye yer vermektedirler. Halit Fahri'nin yazısında bu doğrultuda açıklamalar da vardır. Kazım Nami'ye Nedim'i savunmadığı, tersine çapkın olduğuna inandığını söylerken kendisinden Nedim'i böylesine marazi bir tip halinde sahneye çıkaran ve delirterek öldüren bir temaşa muharriri olarak söz eder. Dipnot 17. Halit Fahri Ozansoy, Kazım Nami Bey, Biraz İnsaf, Varlık Dergisi, 1 Ekim 1933, N6, S92. Kütüphanesinde divanlar en üst gözde sımsıkı yapışık dururlar. Onların uykusunu kaçırmak nadiren aklına gelir. Eserlerinde daima garp tekniğini ve garp edebiyatı şekillerini model ittihaz eden, içinde yaşadığı büyük inkılabın ilhamıyla 10 yılın destanı adlı 8 tabloluk bir milli piyes yazan şair, dipnot 18, divan edebiyatının hakiki lirik taraflarını gizlememekle beraber, hazin ve muzır cephesinin içine düştüğü bayağılıkların gösterilmesi amacıyla ancak muhtasar bir şekilde edebiyat derslerinde verilebileceğini ileri sürer. Dipnot 19. Dipnot 18 AG S 93. Dipnot 19 AG S 93. Sayfa 278. Hasan Ali'nin okullarda okutulmak için hazırladığı Türk Edebiyatı'na Toplu Bir Bakış adlı kitabında Halit Fahri'nin düşüncelerinden pek farklı olmayan bir yaklaşımı vardır. Kitabın baskı yılı 1932, yani Halit Fahri'nin yazısından yaklaşık bir yıl öncedir. Kazım Nami'nin cevabi yazısında Edebiyat Muallimleri Kongresi'nin 2 yıl önce yapıldığını öğreniyoruz. Kazım Nami bu kongrede kendisinin de bulunduğunu söylüyor. Halit Fahri de yazısında edebiyat programlarında divan edebiyatının bütün zatileri, necatileri, bütün veysileri, nergisileri ve hatta sümbülzade vehbileriyle meşrutiyetten sonra yapılan eski müfredat programında olduğu gibi hiçbir noktası değiştirilmeden kalmasını isteyen bazı arkadaşlara karşı çıkanlar meyanında kendisinin de var olduğunu kaydetmektedir. Dipnot 20 AG S 93. Hasan Ali söz konusu kitabını bu kongreye ve yeni edebiyat dersi müfredat programına dayanarak yazmış olmalıdır. Burada asıl dikkati çeken taraf divan edebiyatındaki mey ve mahbub kavramlarının tarihi seyri söz konusudur. Yücel, tasavvufun divan edebiyatının kök felsefesi olduğunu kabul eder. Yalnız 17. asrın ikinci yarısından sonra yetişen şairlerde tasavvuf bir çeşit, parantez aç, kendini severlik, egoizme varmış. İyilikle kötülük birbirinden ayrılmayacak kadar ahlak bakımından bozulmuş, şarap iç, güzel sev, bir günlük ömrünü hoş geçir öğütleriyle hülasa edilecek bir derekeye düşürülmüştü. Dipnot 21. Hasan Ali Yücel, Türk Edebiyatı'na Toplu Bir Bakış, S. 143. Bu yaklaşımında bir bayağılık vardır ama homoseksüeliteye varan bir açıklama ve yorum da yoktur. Sayfa 279. Aslında Yücel'in sözünü ettiği bayağılık, Nedim'de var olduğu övgü ile söylenen beşeriliğin bir yansıması olabilir. Ona göre bu bayağılığa neden tasavvuftan kopmadır. Ama bazılarına göre Nedim'deki büyüklük de bu kopuştan kaynaklanır. Nedim'le ilgili bu tartışmaya Burhan Toprak ile Gölpınar'la arasında da şahit oluyoruz. Burhan Toprak, ahlaki bayağılık örneği olarak Baki'yi, Nef'i'yi, hatta Fuzuli'yi onlardan seçtiği beyitlere dayanarak gösterirken, dipnot 22, Nedim'e gelince, şiirleri ancak rakır sofralarında, eğlence alemlerinde okunan bu şairi burada mevzu bahis etmeye bile lüzum görmüyorum, diyor. Dipnot 23. Dipnot 22. Saki, uzat ayağını senta dehanıma, Baki. Şer'a uymaz nidelüm, nale vüzar eyler ise, gerçi kanuna uyar, zemzemeyi musikar, Baki. Safı rezminde Rüstem bir tehitterkeş sipahidir. Deri cududunda hadem bir gedai bi sevru bağdır. Nef'i. Demadem cevrlerdir çektiğim birham bütlerden, bu kafirler esiri bir müselman olmasın ya Rab. Görüp endişeyi katlimde ol mahı budur derdim, ki ol endişeden ol mahı peşiman olmasın ya Rab. Fuzuli. Dipnot 23. Burhan Ümit Toprak, Türklerin en büyük şairi Yunus. Yeni Türk Mecmuası, Nisan 1933, N 7 S 555. Baki ve Nef'i'den seçtiği örnekler için aşağılık met, aşağılık bayağılık, Fuzuli'den seçtiği örnek için de bayağı ve zampara ağzına yakışacak bir söz ifadelerini kullanıyor. Dipnot 24. AG S 554-555. Gölpınarlı bu yaklaşımlar için önce şunu söylüyor. Yunus'u yüceltmek için Baki, Nef'i, Nedim, hele Fuzuli'yi küçültmeye bilmem ki lüzum var mıdır? Dipnot 25. Abdülbaki Gölpınarlı, Yunus Emre Divanı münasebetiyle Yeni Türk Mecmuası Mayıs 1933 N8 S 818. Bu yaklaşım söz konusu suçlamaların temelinde inkılap edebiyatını yüceltme duygusunun varlığı tespitiyle aynılık göstermektedir. Sayfa 280. Gölpınarlı sözü Nedim'e getirerek onun en nezih meclislerde bile okunabilecek şiirler yazdığını, maddeye ruh verdiğini, maddiliği bedileştirdiğini, bize insani ve maddi aşkı en bedi bir surette terennüm ettiğini söyler. Dipnot 26. AG S 821. Bu ifadelerde beşerilik vardır ama seksüalite yoktur. Daha çok Nedim çevresinde yapılan bu mahbubun niteliği tartışmasında divan edebiyatının soyutluğunun büyük payı olmalıdır. Bu özellik Nedim'in şiirlerini hem en büyük ruh hallerinin bir yansıması hem de ahlaki bir sefalet olarak görmeye yol açmaktadır. Kadından bir sevgiliye iltifat etmediğini söyleyen şair, dipnot 27, insanı aşkın bir sevgiliyi mi yoksa kendi cinsinden bir genci mi gündeme getirmek istemektedir? Dipnot 27. Şairiz, şeyin verir şanımıza, giremez fahişe divanımıza. Gölpınarlı'nın Divan Edebiyatı Beyanındadır adlı kitabının 30. sayfasında geçmektedir ve söyleyeni belli değildir. Olaya tasavvufi bir pencereden bakanlar bu mahbubu Allah olarak değerlendirmektedirler. Orhan Şahin, gözünün rengi, saçlarının örgüsü, yüzünün gül güzelliği, çenesinin çukuru, belinin inceliği hiç değişmeyen, dipnot 28 olarak takdim ettiği bu mahbub, her ne kadar bir kadın özelliği taşımaktaysa da Latifi'nin deyimiyle istiare yoluyla kullanılmıştır ve bütün bu nitelikleriyle birlikte bu mahbubun hakikati bilenler nezdinde başka bir karşılığı vardır. Bu da Latifi'nin açıkça belirttiğine göre Allah'tır. İlk görünüşte bu sözler güzellik ve güzelin bazı azasıdır ama bunun asıl manası şükretmektir. Dipnot 29. Dipnot 28, Orhan Şaik Gökyay, Kahramanlık Edebiyatı, Çığır Dergisi, Ocak-Şubat 1938, N61-62, S20. Dipnot 29, Mustafa Nihat Özön, Latifi Tezkiresinin Mukaddimesi, Çığır Dergisi, Aralık 1936, N48, S107. Çorlulu M. Fevzi de Latifi'nin düşünceleri doğrultusunda bir yaklaşımda bulunuyor. Bu şairlerce meyden, neyden, Leyla'dan, Mevla'dan maksat, hakiki ve mecazi manalarının ne olduğu bilinmedikçe haklarında verilecek hükümler katiyen doğru değildir. Dipnot 30. Çorlulu M. Fevzi, Eski ve Yeni Edebiyat Hakkında, Aksu Dergisi, Mayıs 1934, N3-6, S27.